Ayrım 48. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 521. Bölüm 20. Sakatlığın dahil edilmesi, feminist kuramı dönüştürülmesi. Rosemary Garland Thompson. Sakatlık çalışmaları ve feminist çalışmalar. Sakatlık çalışmaları son yıllarda tıp, sosyal hizmet ve rehabilitasyon gibi uygulamalı alanlardan çıkıp, son 20 küsur yıldır beşeri bilimler içinde üretken bir şekilde gelişen eleştirel kimlik çalışmaları arasında canlı ve yeni bir araştırma alanı haline gelmiştir. Coşkusunu Medeni Haklar Hareketi'nden miras alan kadın araştırmaları ve ırk araştırmaları, akademide arkalarından gelen toplumsal cinsiyet çalışmaları, queer çalışmaları, sakatlık çalışmaları gibi kimlik temelli eleştirel girişimlere model oluşturmuş ve çeşitli etnik çalışma alanlarının tomurcuklanmasına yol açmıştır. Bu yeni alanların hepsi bizim toplumsal adalet, öznenin kuruluş biçimleri, bastırılmış bilgiler ve kolektif eylem anlayışımızı zenginleştirip karmaşıklaştırmıştır. Sakatlık çalışmaları şu anda tarih, edebiyat, din, tiyatro ve felsefe gibi disiplinlerin içinde tam da feminist çalışmaların 25 yıl önce yaptığı tarzda serpilip gelişse de, bu alanda çalışanların çoğu sakatlık çalışmalarının kimlik çalışmaları diye adlandırılabilecek o geniş girişimin parçası olduğunu farkında değildir. Aslında mevcut sakatlık çalışmalarının çoğunun zaten geçirmiş yolları yeniden teptiğini söylemem gerekiyor. Bunun esas nedeni bu alandaki birçok araştırmacının ne feminist kuramı ne de kadın çalışmalarının kurumsal tarihini bilmeleridir. Sakatlık çalışmalarında ele almamız gereken beyanlar çoğu zaman tam da feminist kuramın yıllardır boğuştuğu meselelerdir. Buradan feminist kuramın tümüyle ve değiştirmeden sakatlık çalışmaları alanına aktarılabileceği sonucu değil ama feminist kuramın sakatlık çalışmalarını derinleştirecek derin işgörüler, yöntemler ve perspektifler sunabileceği fikri çıkabilir. Diğer yandan feminist kuramlar tekrar tekrar dile getirdikleri kadın kategorisini büken kimlikler meselesinde çoğu zaman sakatlığı tanımazlar. Sakatlıkla girift şekilde iç içe geçmiş olan feminist meseleler, örneğin üreme teknolojisi, bedensel farklılıkların yeri, baskının özgür nitelikleri, bakım etiği, öznenin inşası tekrar tekrar sakatlığa herhangi bir atıfta bulunulmadan tartışılıyor. Feminizmden bir haber olan sakatlık çalışmaları alanında çalışanlar gibi, feminist araştırmacılar da çoğu zaman sakatlık çalışmaları perspektiflerinden bir haberdirler. Kanaatimce en incelikli ve nüanslara dikkat eden sakatlık çalışmaları, feminist kuramla haşir neşir olan araştırmacılara aittir. Ve en güçlü ve karmaşık toplumsal cinsiyet, keşisimselliği, analizleri, ırk, etnisite, cinsellik ve sınıfın yanı sıra benim sağlamlık, sakatlık sistemi dediğim şeyi dikkate almaktadır. Burada tarif ettiğim ihmallere elimden gelen en cömert yorumu getirmek istiyorum. Foucault'un gösterdiği gibi arşiv, bilebileceklerimizi belirler. Bir analiz ve bilgi kategorisi olarak, bir kültürel mecaz olarak ve tarihselliği olan bir topluluk olarak sakatları, sakatlığı anlamamız için hiçbir arşiv, hiçbir kalıp olmamıştır bugüne kadar. Dolayısıyla nasıl ki toplumsal cinsiyet ve ırkın her türlü bilginin merkezi olduğunun, bugün geniş kesimlerce kabul edileceği 30 yıl önce hayal edilemiyorduysa, aynı şekilde sakatlıkta bugün hala pek çok kesimin eleştiri gündeminde bir yere sahip değil. Fakat kanaatimce feminist kuramın sakatlığı ıskalamasıyla sakatlık çalışmalarının feminist kurama dair cehaleti farklı şeylerdir. Feminist kuramın ve ona aşina olanların sakatlık kuramının genel hatlarını daha çabuk kavradığını ve anlamlarını düşünmeye daha hevesli olduklarını görüyorum. Elbette bunun nedeni feminist kuramın iç eleştirilere girişmiş ve gözenekli, esnek olduğunu kanıtlamış olmasıdır. Sakatlık çalışmaları yenidir ama feminist kuram öyle değildir. Fakat araştırmacılar feminist kurama hala neden direniyorlarsa sakatlık çalışmalarına da aynı nedenlerle direnebilirler. Dar, tikel ve ana akım, akademik bilgi ve pratikle veya kendileriyle çok az alakası olduğu varsayımdan ötürü kimlik çalışmalarının özel müdafaa talep eden dar bir kesimli, sınırlı, entelektüel gettolar olduğu şeklindeki indirgemeci düşünce hem feminist kuramın hem de sakatlık çalışmalarının aşması gereken en köklü engeldir. Sakatlık çalışmaları feminist kuramdan, feminist kuramda sakatlık çalışmalarından faydalanabilir. Gerek feminizmin gerekse sakatlık çalışmaları karşılaştırmalı ve çakışan akademik girişimlerdir. Nasıl feminizm bizim kadınsı diye tahayyül ettiğimiz şeylerin söz dağarcığını genişlettiyse, kadınların tabi konumu dediğimiz şeyi anlamaya ve bu damgayı kaldırmaya çalıştıysa, aynı şekilde sakatlık çalışmaları da sakat insanları toplumumuzda daha fazla bütünleştirme amacıyla sakatlık kimliğini incelemiştir. Bu şekilde her ikisi de akademinin içindeki ve dışındaki araştırmaları destekleyecek şekilde kurumsallaşmakta olan başkaldırlardır. Bir feminist sakatlık kuramı ise her ikisinin güçlü yanları üzerinde yükselir. Feminist sakatlık kuramı. Bu yazıya koyduğum başlık, sakatlığın dahil edilmesi, feminist kuramın dönüştürülmesi. İki mevhumu, yani dahil etme ve dönüştürmeyi devreye sokup birleştiriyor. Her ikisi de feminist proje ve daha genel olarak onu şekillendiren medeni haklar hareketi açısından temeldir. Dahil etme, dışlanmış ve tabi kılınmış olan, tümüyle dahil ederek denklik sağlanmasını ifade eder. Dönüşüm ise yerleşik bilgiyi ve maddi düzeni yeniden tahayyül etmeyi anlatır. Dahil etme ve dönüşümden bahsetmekle, feminizmin entelektüel çalışma ile daha adil, eşit ve bütünleşmiş bir toplum yaratma hedefi arasında bulunduğunu varsaydığı bariz ilişkiye doğru bir adım atmak adına ve medeni haklar hareketinin siyasallaşmış bağlamında kendi mütevazi projemi ortaya koymuş oluyorum. Feminist kurama sakatlığı dahil etmek. Bu yazı, feminist sakatlık kuramını ortaya atıp geliştirerek feminist kuramı genişletmeyi amaçlıyor. Burada akademik bir araştırma alanı olarak feminist sakatlık çalışmalarının adını koymakla yer yer zaten başlamış bir işi tarif ediyorum. Bir kısmı açıkça sakatlığı ele alan, diğer kısmı konuyu zımnen değinen çalışmaları kastediyorum. Bazen ise feminist düşünceyi daha iyi ışık tutmak adına yapılması gereken çalışmaya dikkat çekiyorum. Başka bir deyişle, bu yazı feminist sakatlık kuramında gelecekteki çalışmalar için kısmen gündem belirleyicidir. Feminist sakatlık kuramının temel amacı, bu yazıda ortaya serdiğim şekliyle insan çeşitliliğini, bedenin maddiliğini, çok kültürlülüğü ve bedensel farkları yorumlayan, toplumsal oluşumları anlama tarzımızı sınırlayan engellerle yüzleşmek ve ufkumuzu genişletmektir. Burada esas vurgulamak istediğim husus, bir analiz kategorisi olarak ve bir temsil sistemi olarak sakatlığın dahil edilmesinin feminist kuramı derinleştireceği, genişleteceği ve ona meydan okuyacağıdır. Akademik feminizm, kuramların, stratejilerin, pedagojilerin ve pratiklerin karmaşık ve çelişkili bir maddesidir. Feminist kuramı düşünme yollarından biri, onun kültürün bedenlerin tikelliğini anlamlarla nasıl doldurduğunu araştırdığını ve bu anlamların sonuçlarını irdelediğini söylemektir. Feminist kuram, öznelerin çoklu yollardan nasıl çağrıldığını, interpellate, soruşturan, işbirliğine dayalı, disipline arası bir araştırma ve öz bilinçli bir kültür eleştirisidir. Başka bir deyişle, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sağlamlık, cinsellik ve sınıf gibi temsil sistemlerinin birbirini karşılıklı olarak nasıl ürettiğini, etkilediğini ve çeliştiğini sorgular. Bu sistemler birbiriyle kesişerek atfedilen, kazanılan ve edinilen kimlikleri hem bize sahip çıkan hem de kendi sahip çıktığımız kimlikleri üretir, sürdürürler. Feminist bir sakatlık kuramı, bir analiz kategorisi olarak sağlamlık sakatlık sistemini bu çeşitli ve dağınık girişime dahil eder. Mevcut kültürel çeşitlilik mevhumlarımızı genişletmeyi ve akademiyle onun şekillenmesine yardımcı olduğu dünyayı daha eksiksiz şekilde bütünleştirmeyi amaçlar. Feminist bir sakatlık yaklaşımı, bedenin kültürel tarihini daha karmaşık şekillerde anlamamızı sağlar. Feminist sakatlık kuramı, sağlamlık veya sakatlık sistemini göz önünde bulundurarak, sağlık, hastalık, genetik, öjeni, yaşlanma, üreme teknolojileri, protez ve erişim meseleleri gibi bariz sakatlık konularının ötesine geçer. Feminist sakatlık kuramı, kadın kategorisinin birliği, yaşantılanan bedenin konumu, görünürlük politikaları, bedenin tıbbileştirilmesi, normalliğin ayrıcalığı, çok kültürlülük, cinsellik, kimliğin toplumsal inşası ve bütünleşme vaadi gibi geniş kapsamlı feminist konuları ele alır. Toni Morrison'ın, siyahlığın Amerikan kültürüne sirayet eden bir fikir olduğu mevhumundan yararlanarak söylersek, sakatlıkta bizim kültürel kendilik ve öteki gibi kültürel mevhumlarımızı şekillendiren, her tarafa yayılmış, çoğu zaman telaffuz edilmemiş bir ideolojidir. Playing in the Dark, sayfa 19. Sakatlık tıpkı toplumsal cinsiyet gibi kültürün tüm yönlerine sirayet eden bir kavramdır. Yapılandırıcı kurumlarına, toplumsal kimliklere, kültürel pratiklere, siyasal görüşlere, tarihsel topluluklara ve bedenleşmenin ortak insani deneyimine sirayet eder. Sakatlığı feminist kuramla bütünleştirmek yaratıcıdır, kolektif araştırmalarımızı genişletir, varsayımlarımızı sorgulatır ve feminizmin çok kültürlülüğüne katkıda bulunur. Bir sakatlık analizi geliştirmek araştırmayı daraltmaz. Odak noktasına yalnızca sakatlıkları olan kadınları koymaz ya da feminizmin diğer türleriyle ilişki kurmayı engellemez. Aslında bugün feminizm diye adlandırdığımız çoklu odaklanmalar, birbiriyle yarışan parçalı alt alanların oluşturduğu bir grup değil, daha ziyade canlı, çok yönlü bir konuşmadır. Feminist sakatlık kuramından bahsetmekle farklı bir feminizm daha önermiyorum. Sadece sakatlık hakkında düşünmenin, feminist düşünceyi nasıl dönüştürebileceğine dair bazı ipuçları sunuyorum. Sakatlığın dahil edilmesi, bizim ırk, cinsellik, etnisite ya da toplumsal cinsiyet kategorilerine eleştirel bir şekilde odaklanmamızı engellemez. Keza Gerda Lehner'ın ünlü fikrini ödünç alacak olursak, bu eklemeci bir edim de değildir. Sakatlık üzerine düşünmek daha ziyade bu çoklu sistemlerin nasıl iç içe geçtiğini, karşılıklı olarak birbirini nasıl yeniden tanımladığını ve oluşturduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak şekilde kavramsal çerçevemizi değiştirir. Sakatlığı dahil etmek, bu sistemler toplamının tahayyül edilen bir normu desteklemek ve bu norma iktidar, imtiyaz ve statü garanti eden ilişkileri yapılandırmak üzere nasıl beraber ama farklılaşmış biçimde işlediklerine ışık tutar. Öyle ki sakat figürünün kültürel işlevi, kültürün normatif olmayan diye nitelendirdiği tüm biçimler için sinekdos işlevi görür. Son derece bilinmiş eleştiri yeteneklerimizi yalnızca sakat kişiler için değil, herkes için sakatlığın gerçek yüzünü gösterme ve yeniden tahayyül etme gibi ikili bir göreve yönetmek üzere sakatlığı feminist bir bağlamda ele almamız gerekiyor. Similinton'un ifade ettiği şekliyle sakatlık araştırmaları toplumu ve insan deneyimini daha geniş düzeyde anlamamızı sağlayan bir prizmadır. 1998 sayfa 118. Bu prizma toplumsal cinsiyet ve cinsellik, bireycilik ve eşitlik anlayışımızı, azınlık grubu tanımlarını, özellik, tamlık, bağımsızlık, bağımlılık, sağlık, fiziki görünüş, estetik, bedenin bütünlüğü, toplum ve kültürün her yönünde ilerleme ve kusursuzluk fikirleri hakkındaki anlayışımızı derinleştirir. Feminist bir sakatlık kuramı, az çok kalıcılaşmış olan azınlıklaştırıcı görüşü kaldırarak Eve Sedgwick'in verdiği adla evrenselleştirici görüşü devreye sokacaktır. Bu tür bir görüş, sakatlığı her renkten insanın hayatında süregelen belirleyici önemde bir mesele olarak sunacaktır. Sedgwick, 1990 sayfa 1. Başka bir deyişle sakatlığın bir kimlik kategorisi ve kültürel kavram olarak nasıl işlediğini anlamak, bizim insan olmanın ne olduğu, birbirimizle ilişkilerimiz ve bedenleşme deneyimi hakkındaki kavrayışımızı genişletecektir. Feminist bir sakatlık kuramının muhatabı hepimizizdir. Yalnızca sakat kadınlar değil, sakatlık deneyimlerinin en insani olanıdır. Her aileye ve eğer yeterince uzun yaşarsak hepimize dokunan bir deneyimdir. Sağlamlık, sakatlık sistemi. Feminist sakatlık kuramının radikal eleştirisi, sakatlığı bazı bedensel farklılık türlerini damgalayan, yaygın bir kültürel sistem olarak kavramaya bağlıdır. Bu sistem, aynı zamanda eleştirel bir siyaseti tetikleyecek potansiyele sahiptir. Feminist sakatlık kuramının temel önermesi, sakatlığın tıpkı kadınlık gibi doğal bir bedensel gerilik, yetersizlik, aşırılık durumu ya da bir kem talih olmadığıdır. Daha ziyade sakatlık, bedene dair kültürel olarak üretilmiş bir anlatıdır ve ırk ya da toplumsal cinsiyet kurmacaları olarak kavradığımız şeye benzer. Sakatlık ya da sağlamlık sistemi, bedenleri farklılaştırarak ve işaretleyerek özneler üretir. Bu bedenlerin karşılaştırılması, biyolojik olmaktan ziyade ideolojik olmasına karşın, yine de kültürün oluşumuna nüfuz eder, önyargılı bir toplumsal ve mimari çevrede kaynak, statü ve gücün eşit olmayan bir şekilde paylaştırılmasını meşrulaştırır. Bu şekliyle sakatlığın dört veçesi vardır. Birincisi, bedensel çeşitlilikleri yorumlamak ve disiplin altına almak için bir sistemdir. İkincisi, bedenlerle çevreleri arasında bir ilişkidir. Üçüncüsü, hem sağlam bedenlileri hem de sakatları üreten bir takım pratikler bütünüdür. Dördüncüsü, bedenleşmiş kendiliğin içsel istikrarsızlığını tarif etmenin bir yoludur. Sakatlık sistemi, bedeni aşkın bir ifadenin tarafsız, yumuşak başlı bir aracı olarak gören, kültürel fantezimizi sorgulayan bedensel biçimleri, işlevleri, yeti eğitimlerini, değişiklikleri ya da muğlaklıkları dışlar. Ayrıca sakatlık çok geniş bir kavramdır ve hasta, deforme, anormal, dengesiz, çirkin, yaşlı, geri zekalı, sakatlanmış, özürlü, deli ya da aciz gibi hiçbir kültürel standartlara uymayan bedenleri değersizleştirerek insanlara zarar veren çok çeşitli ideolojik kategorileri kapsar. Dolayısıyla sakatlık sistemi güzel, sağlıklı, normal, zinde, ehil, zeki gibi ayrıcalıklı sıfatları muhafaza edecek ve değerleştirecek şekilde işler. Bunların hepsi de bu tür bir statü talep edebilen, bu özne konumları içinde yaşayabilenlere kültürel sermaye sağlar. Öyleyse insani çeşitlilik ve kırılganlık malzemesinden sakatlığı yaratan şey bedenler ile dünya arasındaki çeşitli ilişkilerdir. Bir feminist sakatlık kuramı, sakatlığın o kişinin sorunu olduğu şeklindeki egemen varsayımı yerinden ederek sakatlığı gayri doğallaştırır. Bunu söylerken elbette bu kuramın, feminizmin toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, etnisite ve cinselliği şeylerin doğal ve uygun düzeni olarak değil, dışlayıcı ve baskıcı sistemler olarak ele alan, son derece gelişmiş ve karmaşık eleştirisinden yararlanmasını kastediyorum. Bunu yapmak adına feminist sakatlık kuramı, eleştirel kuramın temel önermelerinin çoğunu kullanır. 1. Temsil, gerçekliği yapılandırır. 2. Kenarlar merkezi tanımlar. 3. Toplumsal cinsiyet ya da sakatlık, iktidar ilişkilerini imlemenin bir yoludur. 4. İnsan kimliği çoklu ve istikrarsızdır. 5. Her analiz ve değerlendirmenin siyasal sonuçları vardır. Bu önermeleri irdelemek adına burada feminist kuramın 4 temel ve karşılıklı olarak iç içe geçen alanını ele alıyorum ve sakatlık üzerine düşünmenin bu kuramsal alanlar içinde yaratabileceği eleştirel araştırmalardan bazılarını ortaya koyuyorum. Bu alanlar şunlardır. 1. Temsil, 2. Beden, 3. Kimlik ve 4. Eylemcilik. Bu alanları analizim için şematik bir düzen kurmak amacıyla birbirinden ayırmış olsam da bu alanlar elbette kavramsal ya da pratik açıdan ayrık değildir, daha ziyade eş zamanlıdır. Temsil. Feminist kuramın sakatlık analiziyle derinleştirebilecek ilk alanı temsildir. Batı düşüncesi, uzun zamandır dişilikle sakatlığı bir araya getirmiş, her ikisini de değer verilen bir standarttan kusurlu kopuşlar olarak anlamıştır. Örneğin Aristoteles, kadını kötürüm bırakılmış erkekler olarak tanımlamıştı. Aristoteles'e göre kadınların uygunsuz bir biçimi vardır. Biz ucubeleriz. 1944, sayfa 27, 8, sayfa 8, 9. Nancy Tuana'nın gayrimeşru erkekler adını verdiği kadınlar, böylece Batı tarihinin asli ucubeleri haline gelmişler. Bugün verebileceğimiz adla, genetik sakatlıkları sonucu yine bugün verebileceğimiz adla kalıtımsal deformasyona uğramış olarak tasavvur edilmişlerdir. 1993, sayfa 18. Daha yakın dönemde feminist kuramcılar, kadın bedenleşmesinin cinsiyetçi kültürde sakatlayıcı bir koşul olduğunu savunmuşlardır. Söz gelimi, Iris Marion Young, kadınsı tavırlara zorlanmanın kadınların bedenleşmiş failliğini nasıl sınırladığını ve onları kız gibi klişesinin içine nasıl hapsettiğini inceler. 1995, sayfa 141. Young'ın iddiasına göre cinsiyetçi bir toplumda kadınlar fiziki olarak özürlüdür. 1995, sayfa 153. Genel Amerikan kamuoyu bile kadınlık ile sakatlığı özdeşleştirir. Kalıp yargılar üzerine yakın tarihli bir inceleme, ev kadınlarının, sakatların, körlerin, geri zekalı olarak adlandırılan kişilerin ve yaşlıların benzer şekilde kifayetsiz görüldüğünü gösteriyor. Bu tür bir inceleme, normatif düzeyde yoğun biçimde kadınsı kabul edilen konumların, örneğin ev kadınlığı gibi, sakatlı olan kişiler hakkındaki olumsuz tutumlarla yan yana getirildiğini düşündürüyor. Fiske, 2001. İşin ilginç yanı, Fiske'nin çalışmasında feministler, iş kadınları, Asyalılar, Kuzeyliler ve siyah profesyonellerin son derece ehil, dolayısıyla kıskanılan kişiler olarak klişeleştirildiği görülüyor. Ev kadınları, sakat kişiler, geri zekalılar, körler ve yaşlılar ise kifayetsiz olmalarının yanı sıra sevgi dolu, dolayısıyla acınacak kişiler olarak görülüyor. Normatif olmayan olarak kadın bedeninin biçimini ve işleyişini oluşturmak yolunda sakatlık kavramının nasıl kullanıldığını tanımak, feminist eleştirilerin alanını genişletebilir. Örneğin 19. yüzyıl Avrupa'sında ucube olarak teşhir edilen Afrikalı kadın Sarti Bartman'ın istismarını ele alalım. Fausto Sterling 1995, Gilman 1985. Hottentot Venus olarak bilinen Bartman'ın tedavisi ırkçı ve cinsiyetçi aşağılamanın en korkunç biçimini temsil ede gelmiştir. Fakat Bartman'ın teşhir edilmesi üzerine incelemelerde sözü edilmeyen hususlardan biri Bartman'ı patolojikleştirmek ve egzotikleştirmek için sağlamlık sakatlık sisteminin dil ve varsayımlarının kullanılmış olmasıdır. Bartman'ın teşhiri, onu ırksal ve cinsel olarak işaretleyen niteliklerin biçimsel deformasyonlar ya da anormallikler olarak sunulması noktasında sakatlığı anıştırıyordu. Bartman, sakatlı demiyorum, yalnızca onun batılı gözlere sunumunun sakatlık söylemi kavramlarıyla çerçevelenmiş olduğunu söylüyorum. Sakatlığı bir analiz kategorisi olarak kullanarak, Bartman'ın kendi topraklarında normatif bedenleşme sayılacak şeyin batılıların zihninde anormal hale geldiğini görebiliriz. Daha da önemlisi, sakatlık analizi, ucubi olarak yaftalanmanın yalnızca bir kara leke olduğunu varsaymak yerine, alışılmadık bedenleşmenin zorunlu olarak daha aşağı olduğu ön kabulüne meydan okuyarak eleştiriyi ileriye taşır. Simone de Beauvoir'ın 1974'ten beri toplumsal cinsiyetin feminist temelde sorgulanması, kadınlara bir dizi sıfatın nasıl iliştirildiğini, Aristoteles'in sıfatını hatırlayalım, göstermiştir. Bizi öteki olarak işaretleyen sıfatlar. Daha az bilinen kısım ise bu birbiriyle ilişkili nitelendirmeler toplamının tam da sakat kişilere yapıştırılan sıfatlarla aynı olduğudur. Toplumsal cinsiyet, ırk ve sağlamlık sistemleri, boyunduruk altına alınan insanları zihinsel ya da tinsel açıdan yeri doldurulamaz salt bedenler olarak temsil etmeleri bakımından da iç içe geçmiştir. Bu bedenleşme ya bir eksiklik ya bir aşırılık olarak görülür. Örneğin kadınlar hadım edilmiş olarak ya da Marge Pierce'nin harikulade ifadesiyle penis yoksunu olarak 1969 görülür. Histerik ya da aşırı aktif hormonlara sahip oldukları düşünülür. kadınların bazı çağlarda doymak bilmez arzulara sahip oldukları düşünülürken, bazı çağlarda ise patolojik ölçüde diğerkam oldukları düşünülmüştür. Benzer şekilde sakat kişilerin fazla kromozomları olduğu ya da uzuv eksikliklerine sahip oldukları varsayılır. Sakatlıktan kaynaklı farklılıklar atrofi, dejenerasyon anlamında ya da hipertrofi, aşırı büyüme anlamında olarak sunulur. Sakat kişiler aplazi, gelişim yokluğu ya da bozukluğu anlamında ya da hipoplazi, az gelişmişlik anlamında mağdur olarak tarif edilir. Tüm bu terimler farklılığı inzibat altına alır, sakat kişilerin ve kadınların bedenlerinin saptığının tahayyül edildiği gizli bir norma atıfta bulunur. Kadın, sakat ve siyah bedenlerin bağımlı, eksik, kırılgan ve kifayetsiz bedenler olduğu varsayılır. Kadınsılık ve ırk sakatlığın icrasıdır. Kadınlar ve sakatlar yardıma muhtaç, bağımlı, zayıf, kırılgan ve aciz bedenler olarak kesmedilir. Kadınlar, sakatlar ve beyaz ırktan olmayanlar her zaman hayırhah kurtarıcılara kendilerini yüceltmeleri için fırsat sunar. Bu kurtarıcılar güçlü erkekler de olabilir, seçkin doktorlar da, köleliği kaldırma yanlıları da, televizyonda yardım programları sunan Jerry Lewis de. Örneğin 1885'te yapılan Çirkin Kadın veya belki de lezbiyen kültürel kalıp yargıya uyan bir kadının patolojik şekilde sevgi kusurlu olarak gösterildiği tıbbi çizim, cinsellik ve görünüşün nasıl sakatlığa kaydığını gösterir. Bu çizim, eksikli ve anormallik dilinin kadınsılığın gerekliliklerinden sapan kadınları sakat bedenlerle bir tutarak değersizleştirmek için aynı anda kullanıldığını gösteriyor. Böyle bir yorumlama hamlesi, bir temsil sisteminin işaretlediği kişilerin başka bir baskı sisteminde ilkine referansla küçültülmesini sağlayan tabi kılıcı etkiye göndermede bulunur. Tabi kılınan bedenler ya kusurlu ya da aşırı olarak temsil edilir. Söz gelimi, Susan Bordon'un kadınların aşırılığı olarak tarif ettiği şey, sakatlık ve ırk söylemlerine de tebelleş olur ve tabi kılınmış bedenleri yönetilemez, ölçüsüz ya da tetikler olarak işaretler. 1993. Tarihi canavar figürü de çoğu zaman ırkçılık ve cinsiyetçiliğin hizmetine koşulmak üzere sakatlığa başvurur. Canavar sözcüğü tüm toplumsal ve bedensel sapmaları kapsayacak şekilde genişlediyse de ilk başta kalıtsal yeti eğitimleri olanları tarif ediyordu. Normatif insanlardan sapmalar olarak görülen canavarlar, kategori ihlalleri ya da grotesk melezler olarak görülüyordu. Canavarlığın semantiği 19. yüzyıl ucube gösterilerinde bedeni hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonra sergilenen Meksikalı kızılderili sakallı kadın Juliana Pastrana gibi toplumsal cinsiyet ihlallerini açıklamak için yardıma çağrılır. Pastrana'nın canlı ve sonrasında mumyalanmış bedeni yerleşik kültürel kategorileri görkemli bir şekilde karıştırıp ihlal ediyordu. Irk, toplumsal cinsiyet, sakatlık ve cinsellik Pastrana'nın teşhirinde üst üste binerek hem sansasyonel, hem duygusal, hem de patolojik olarak bir bedenleşmiş ötekilik gösterisi üretmiştir. Thompson 1999. Ayrıca günümüzdeki birçok feminist çalışma, canavarlar, groteskler ve siborglar gibi melezlik ve aşırılık figürlerinin feminist bir siyaset için ihlalci potansiyelini kuramsal temeli oturtuyor. Haraway 1991, Bray Dotti 1994, Russo 1994. Fakat bu mecazi yaklaşım, bu figürlerin çoğu zaman sakat kişilerin gerçek bedenlerine gönderme yaptığını pek kabul etmez. Gerçek sakat bedenlerin, bu terimlerin tarihinden silinmesi tam da niyetlenilen eleştiriye zarar verir ve sakatlığı feminist bir eleştirel kategori olarak kullanma fırsatının kaçırılmasına neden olur. Bu tür temsiller, son kerdede tabi kılınmış bedenleri yalnızca yetersiz ya da dizginlenmemiş olarak değil, aynı zamanda gereksiz fazlalık, redundant ve elden çıkartılabilir olarak da resmeder. Bu sistemlerin işaretleyip seçtiği bedenler, birbirinden farklı kültürel ve tarihsel pratiklerde ortadan kaldırılacak hedefler haline getirilir. Kadınlar, sakat ya da görünüş bozuklukları olan kişiler, etnik ötekiler, geylerle lezbiyenler ve beyaz ırktan olmayanlar, farklı dönemlerde çocuk katli, seçici kürtaj, öjeni programları, nefret suçları, ötenazi, yardımlı intihar, linç, gelin yakma, namus cinayetleri, zorla döndürme, zorla rehabilitasyon, ev içi şiddet, soykırım, normalleştirici cerrahi müdahale, ırkçı suçlamalar ve ihmalin hedefleri ola geldiler. Tüm bu ayrımcı politikler, temsil sistemleriyle maddi dünyayı biçimlendiren, dışlayıcı tutumları güçlendiren, insan ilişkilerini biçimlendiren ve kim olduğumuza dair hislerimizi şekillendiren kolektif kültürel anlatılarla meşrulaştırılır. Sakatlığın diğer temsil sistemleriyle yan yana nasıl işlediğini anlamak, tüm sistemlerin nasıl kesiştiğini ve birbirini karşılıklı olarak oluşturduğunu netleştirir. Beden. Feminist kuramda sakatlık analizinin ışık tutabileceği ikinci alan beden araştırmasıdır. Bedenin maddiliği, beden siyaseti, yaşanmış deneyimi ve öznellik ve kimlikle ilişkisi. Temsil sorunuyla yüzleşmek kuşkusuz feminist sakatlık kuramının kültür temelli eleştirisi açısından hayati önem taşır. Ama yalnızca söylem alanına odaklanmak yanlış olur. Feminist bir sakatlık kuramını diğer eleştirel paradigmalardan ayıran şey, yaşantılanan beden de dahil olmak üzere çok çeşitli maddi pratikleri incelemesidir. Belki de kadınlar ve sakatlar bedenini kültürel gösterenleri olduğu için gerçek bedenleri Michael Foucault'un Disiplin 1979 adını verdiği şeye amansızca tabi kılındı. Toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, cinsellik, sınıf ve sağlamlık sistemleri hep beraber tabi kılınmış bedenleri şekillendirme, yönetme ve normalleştirme yolunda muazzam bir toplumsal baskı uyguluyorlar. Bu tür bir disiplin etme, temelde tıp ve görünüm gibi birbiriyle ilintili iki kültürel söylem yoluyla gerçekleştiriliyor. Feminist sakatlık kuramı, modernlikte kadın bedeninin nasıl tıbbileştirildiğine ilişkin son derece etkili bir analizi mümkün kılan. Daha önce bahsettiğim gibi hem kadınlar hem de sakatlar tıbben anormal olarak özünde hasta olanlar olarak tahayyül edilmişlerdir. Hastalığa toplumsal cinsiyet çerçevesinde kadınsılık atfedilir. Hastalığa bu şekilde bir toplumsal cinsiyet atfedilmesi, epidemiyoloji ve teşhisten profilaksi ve terapi bilgisine kadar her şeyde önemli sonuçlar doğurmuştur. Feminist sakatlık kuramının belki de en sıkı eleştirisi, görünüm politikaları ile boyunduruk altında alınan bedenlerin tıbbileştirilmesi arasındaki kesişme noktalarında açığa çıkar. Dudley Sagan'ın 1893'te yaptığı İdeal Antropometrik Erkek ve Kadın Bedeni figürlerinden de anlaşılacağı üzere görünüm normlarının Batı kültüründe köklü bir mazisi vardır. Klasik ideal taklit edilecek değil, tapınılacak bir şeydi. Modern çağda ise ideal giderek ulaşılması gereken bir paradigma haline geldi. Birçok feminist eleştirmenin dikkat çektiği gibi güzellik sisteminin gerekli kıldığı kadın bedeni standardı kendini yönetme ve tüketimle ulaşılacak bir hedef haline geldi. Wolf 1991, Haykem 1997. Feminist sakatlık kuramı, görünüm ve sağlık normlarının sıklıkla aynı disiplin amaçlarını sahip olduğunu vurgular. Örneğin 1930'larda görünüşte skolyozu düzeltmek için geliştirilen çelik korseler, 19. yüzyılın kadın korselerine benzer şekilde standart kadın figürünü dayatarak bedeni toplumsal cinsiyet ve sağlamlık sistemlerinin gereklerine uyacak şekilde disiplin altına almıştır. Ki işin ironik yanı 19. yüzyıl korselerinin çoğu zaman kadın bedenlerini engellemesiydi. İki araç da bedenin normalleştirmesine karşın çelik korse, tıbbi söylemin kadın korsesi ise modanın parçası olarak sunulur. 48. ayrımın sonu, sayfa 530.